Ayrım 55, sayfa 585. Ancak bu sürpriz haberi bir an önce dayısı Nama'ya ulaştırmak için evden fırlayan iyi niyetli akrabalardan biri, pastaneye gittiğinde onun yaylada olduğunu öğrenince haber vermesi için Durmuş Usta'ya gitmişti. Duydukları karşısında eli kolu buz kesen Durmuş Usta, kafasını biraz toparlayınca yaylanın yolunu tutmuştu. Yol boyunca Enis'in ölüm haberinin Namık'ın bir tezgahı olup olmadığıyla onun yanlış bir habere kurban gittiği ihtimali arasında gidip gelmişti. Eğer Namık, yeğeninin ölüm haberini bilerek ve isteyerek planladıysa onu elleriyle vuracaktı alnından. Ancak İra'nın sırrını o günlerde kendisinden başkasına açmadığını hesaplayınca Namık'ın yanlış bir haber kurbanı olduğu kanaati daha ağır basmıştı. Her iki durumda da kendisinin bu boktan duruma maşa olduğu duygusundan kurtulamamıştı. Namık'ı bulup meseleyi konuştukları sırada İra'nın içeri girmesiyle birlikte ayrıntılara girme fırsatı bulamadığı gibi onun yüzüne bakmaya dayanamadığı için evi apar topar terk etmişti. Ne var ki daha bu olayın kabusundan kurtulmamışken kapısına çanan yeni bir kara haberle dükkanı olduğu gibi bırakıp tekrar yaylanın yolunu tutmak zorunda kaldı. Kaza haberini alan Durmuş Usta, yarı yolda yaralıları şehre yetiştirmeye çalışan konvoyla karşılaştı. Atlardan birinin üstündekini İra'ya benzetince içi bir parça rahatladı. Yaklaşıp da gerçekten o olduğundan emin olunca atından atladığı gibi yanına koştu. Onu gören İra ağlamaya başladı. Üstü başı perişandı, yüzü gözü kan revan içinde kalmıştı. Kucağındaki Enis ise meraklı gözlerle çevresine bakınıyor, bazen de mızıldanarak annesine yapışıyordu. İra, "Babacığım yetiş, Namık ölüyor." deyince, Durmuş Usta, beygirlerin taşıdığı tahtadan yapılmış sedyede bir ölü gibi yatan Namık'ı fark etti. İçini belli belirsiz bir sevinç kapladı. Bu arada belediye başkanının gönderdiği otomobil de yetişmişti. Namık ve ağır yaralı olan şoför hemen doktora yetiştirilmek üzere arabaya taşındı. Önce İra'nın da binmesi mevzu bahis olsa da sonra hastaların rahatı için bundan vazgeçilince İra da Durmuş Usta ile birlikte yola koyuldu. Hep birlikte hastanenin kapısına geldiklerinde şoförün öldüğünü, omirliği büyük hasar gören Namık'ın da belden aşağısının felç olduğunu öğrendiler. İra çığlık atarak hastaneye daldı. Doktorlar onu sakinleştirmek için bir iğne vurup yaralarına da pansuman yaptıktan sonra Namık'ın odasına aldılar. Kocasını sargılar içinde gören İra, ilk kez farkında olmadan Namık'a bağlandığını, onu kendine has bir tarzda sevdiğini fark etti. Ölmemesi için dua etti. Namık'ın elini tutup sevgiyle okşayıp öptü. ''Ölme, sakın ölme, bizi terk etme.'' dedi fısıldayarak. O an Namık'ın kapalı gözlerinden bir damla yaş aktığını fark edince İra yaşaran gözünü sevgiyle öptü. Sonra öteki eliyle de Namık'ın başını okşayıp bildiği bütün sevgi sözcüklerini sıralamaya başladı. Bir ara Namık gözlerini aralayıp İra'ya baktı. Ama bu arada içeri giren doktorlar İra'ya hastaya fazla yormaması gerektiğini, şu an hayati bir tehlike olmadığını söyleyerek onu dışarı çıkarttılar. Hastane meraklı ziyaretçilerle dolmuş, içerisi ana baba gününe dönmüştü. İra koridora çıktığında küçük Enis'i kucağına almış kara kara düşünen Durmuş Usta'yı karşısında görünce sevinçle ''Yaşayacakmış babacığım'' diye doktorların verdiği haberi iletti. Bu bilginin Durmuş Usta'yı sevindirmediğine şaşırsa da o an bunu önemsemedi. İra yanılmıyordu. Durmuş Usta o an Namık'ın yaşaması değil ölmesi için dua ediyordu. Namık'ın İra'yı Selanik'e götürmek için apar topar yayladan indiğini duyduğu an Enis'in ölüm haberini onun bilerek ve isteyerek tezgahladığı konusunda kuşkusu kalmamıştı. Durmuş Usta'ya göre Namık'ın ölmesi sebep olduğu bu münasebetsiz durumun çözümü için tek çareydi. Muhtemelen ölümü üstünden makul bir süre geçtikten sonra Enis, İra ve oğlunu alıp buralardan gider, konu da bir süre sonra kapanırdı. Ne var ki Durmuş Usta'nın bu arzusu gerçekleşmedi ve Namık ölmedi, sadece belden aşağısı sakat kaldı. İra geceleri eve gidiyor ama gündüz kocasının yanından ayrılmıyordu. Elinden geldiğince sevgi sözcükleri fısıldıyor, elini tutuyor, başını okşuyordu. Evliliği boyunca ondan esirgediği sevgiyi kocasının başucunda olduğu anlara sığdırmak için adeta kendini paralıyordu. Ordunun bütün ileri gelenleri, eşrafı, zengini akın akın hasta ziyaretine geliyor, İra hepsini tek tek karşılayıp uğurlamaktan erinmiyordu. Kadınlar çıkarken nazara geldiklerini söyleyerek kurşun döktürmesini salık veriyordu. Kapıdan çıkar çıkmazsa bu ışıltılı çiftin hazin sonuna ne kadar üzüldüklerine dair yaptıkları şatafatlı sözlerle birbirlerine sahte iyilik gösterilerinde bulunuyorlardı. Yine odanın ziyaretçilerle dolu olduğu bir gün koridorda tuhaf bir ses tak tak diye yankılanmaya başladı. Az sonra da odanın kapısında tek bacaklı, saçı sakalına karışmış, koltuk değnekli bir adam belirdi. Herkes bu tuhaf adamın kim olduğunu çıkartmaya çalışırken kapıda duran Enis odayı kalabalık görünce cayıp geri döndü. Dayısının geçirdiği kazayı öğrendikten sonra kendisiyle yaptığı muhasebe sonucunda onu affederek ziyaretine gelen Enis, içeride kelli felli, kalantor adamları görünce çekinip başka zaman uğramaya karar verdi. Kapıda hayal gibi belirir belirmez yok olan adamı bir yerlerden tanıdığını düşünen ama bir türlü çıkartamayan İra usulca yerinden kalkıp bu gizemli adamın peşine düştü. Koşup ardından yetişerek ''Namık Bey'e mi bakmıştınız?'' diye sordu. Enis olduğu yere çakılıp kaldı. Bu ses ona hiç yabancı gelmiyordu. Dönüp göz göze geldiklerinde yılların yıprattığı ve değiştirdiği iki sevgili aynı anda birbirlerini tanıdı. İkisi de bir süre tek kelime edemedi. İkisi de o an o hastane koridorunda karşılaşıyor olmanın getirdiği tuhaf, açıklanamaz ve de mucizevi tesadüfün altında yatan gerçeği anlamaya çalıştı. İra, "Yaşıyorsun," diye fısıldadı. O an Enis, gördüğünün İra olduğundan bir kez daha emin oldu. "Öldü bildik seni," diye ekledi kekeleyerek İra. İra'nın söylediklerinden çok onu dayısının başında bulmanın kafasında yarattığı soruları yerli yerine oturtmaya çalışıyor Deniz. Akrabaları, dayısının Murat adında bir delikanlının kimliğiyle orduya gelen bir Rum kızıyla evlendiğinden söz etmişlerdi. Enis'in kulağına çalınan bu yarım yamalak bilgi birden bütün soruları çözdü ve İra'nın dayısının evlendiği o kadın olduğu gerçeği kafasına dank etti. Ondan sıcak bir hamle bekleyen İra ise karşısında öylece heykel gibi duran Enis'e sarılmak, onu bir köşeye çekerek bütün hayat hikayesini anlatmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Ancak sanki dilini yitirmiş gibi tek kelime etmeyen Enis sırtını dönerek koltuk değnekleriyle yine koridoru çınlata çınlata yürümeye başladı. Kendisine sırtını dönüp giden Enis'in ardından bir süre baka kalan İra'nın aklına sadece oğlu geldi. Analık duygusu bir anda her şeyin önüne geçti ve oğlunun babasını tanıması ve görmesi gerektiği düşüncesi bir anda onu kuşattı. Enis için artık yasak kadın olduğunu ilk kez o an anlayan İra bunu kabullenebileceğini hissetti. Ancak hiçbir şey oğlunun gerçek babasını tanımasına engel olamayacaktı. Hemen hızlanarak Enis'e yetişti. ''Haksızlık etme, dinle, ne olur dinle.'' diye inledi İra. Enis duraksar gibi olunca İra dayanamayıp koluna asıldı. ''Hiç olmazsa oğlun için beni dinle.'' deyince Enis durdu. İra'nın ağzından çıkan sözcüklerin anlamını idrak etmeye ihtiyacı varmış gibi boş boş baktı onun yüzüne. İra, eline yıllar sonra geçen bu kavuşma fırsatının adresi belli olmayan kötücül güçler tarafından harcanacağı endişesiyle aceleci olduğu için de darmadağınık bir biçimde Enis'e oğlundan söz etmeye başladı. Onu dinleyen Enis, "Bunu Namık da biliyor mu?" diye sorunca İra evet anlamında başını salladı. Ah İra ah diye derin bir iç geçirdiniz. Sonra düşecekmiş gibi sarsıldı. Oturmaya ihtiyacı vardı. İra bekle. Birazdan ziyaretçiler gider. Ne olur bekle. Onları yollar yollamaz yanına geleceğim dedi. O an Enis'in gözlerinden akan iki damla yaşı fark etti. Enis koluyla gözyaşlarını sildikten sonra tekrar arkasını dönüp yürümeye başladı. İra arkasında öylece kala kaldı. Enis 5-10 adım gittikten sonra dönerek ''Bahçede beklerim.'' dedi ve yürüyüp gitti. İra hızla odaya döndü. Namık için gelen ziyaretçiler kendi aralarında koyu bir sohbete dalmıştı. İra içeri girer girmez odadakiler bakışlarını ona yöneltince ''Hemşireden pamuk istedim. Bir şey de istemeden getirmiyorlar.'' deme ihtiyacı hissetti İra. Oysa onun nereye, niçin gittiğini merak dahi etmeyen ziyaretçileri sadece onun ışıltısı ve güzelliğine mazhar olmak ilgilendiriyordu. Önemli olan onun yanlarına geri dönmesiydi. Yarı sakat bir kocanın genç ve güzel karısı olarak gözlerinin önünde olmasıydı. Ziyaret saati fazlasıyla aşıldıktan ve orada yapılacak iltifatların ölçüsü iyiden iyiye kaçırıldıktan sonra nihayet gitmek için ayağa kalktıklarında İra derin bir nefes aldı. Bir an Namık'ın Enis'i fark edip etmediğini merak et. Ancak Namık az önceki topal adamla ilgili tek kelime etmediği gibi kendini arkadaşlarının kazandırdığı moral ve neşeye kaptırmış gibi görünüyordu. İra, yanında da annesi hasta, zavallı bir kız var. Kadın bayağı kilolu, tek başına döndüremiyor. Kadıncağızın her tarafı yara olmuş yatmaktan. Ona yardım edip geliyorum deyip telaşla odadan fırladı. Koşar adımlarla bahçeye indiğinde Enis'i kuytu tarafta bir banka oturmuş sigara içerken buldu. Usulca yanına yaklaşıp geldim dedi. Sonra sanki yanlış kelimeyle başlamış gibi merhaba dedi tekrar. Aradan geçen yıllar ve yaşanan onca acı ikisini de birbirine karşı ürkek birer kumruya dönüştürmüştü. İkisi de ayrıldıkları o son anın yakınlığıyla aradan geçen yılların yarattığı yabancılık arasında gidip gelen duyguların dengesini bulmaya çalışıyordu. Duygularının bu gelgitine daha fazla dayanamayan İra isyan edercesine ''Bir şeyler söyle Enis'' dedi. Enis onun yüzüne ''Söyleyecek ne var ki?'' der gibi baktı. Yıllardır hayal ettiği buluşmanın bu denli kırık dökük, bu denli sıradan olması ve bu denli hayallerinden uzak bir biçimde gerçekleşmesinin getirdiği yabancılaşmayı aşmaya çalışan İra, ''Oğlunu merak etmiyor musun? Onun adını da Enis koydum.'' dedi. Enis, ''Nerede şimdi?'' diye sordu fısıltıyla. İra, ''Evde.'' diye yanıtladı. ''Kime benziyor?'' diye sordu Enis. İra, ''Sana, tıpkı sen. Yani ben sana benzetiyorum.'' diye yanıtladı. Enis'in gözleri uzaklara daldı. ''Beni de dayıma benzetirler.'' dedi. Dayı lafı bir anda ikisini de yeniden dağıtmaya yetti. Enis, ''Orduya nasıl geldin?'' diye sordu. İra, onunla iletişim kurmasının tek yolu buymuş gibi heyecanla olup biteni özetlemeye çalıştı. Enis tek kelime etmeden onu dinledikten sonra, ''Hay Allah, aramızda en fazla yarım saatlik mesafe varmış ve ben o yarım saati aşmayı bir türlü beceremedim, becerememişim.'' dedi. İra o an Enis'in de onun peşine düştüğünü anladı. Kalbi, ruhu sıcacık bir duyguyla kaynadı. Uzanıp Enis'in elini tuttu. Ancak Enis elini hızla çekince eli boşta kaldı. ''O uçurumdan düşmeseydim belki seni bulacaktım. Ya da şu lanet bacaktan olmasaydım. Bilmiyorum.'' dedi fısıldarcasına yine. Sigarasından uzun bir nefes çekip dumanını savurduktan sonra ''Demek olmayacak bir işmiş. Ne yaparsak yapalım olmayacakmış. Kader dedikleri bu olsa gerek.'' diye ekledi. Aralarında oluşan sessizlikten rahatsız olmuş gibi gitmeye davranırken İra hızla Enis'in koluna yapıştı. ''Eve gel. Dayının evine gel ve oğlunu gör. Birkaç gün sonra taburcu olacak. Dayının evine gelmene kimse bir şey diyemez.'' dedi telaşla. ''Enis, peki dayım, o ne der acaba, he? Ne der?'' diye sordu. Enis'in öldüğü haberini Namık'ın verdiğini hatırlayan İra'nın içi bir anda kocasına karşı öfkeyle doldu. ''Bir şey diyemez, demeye hakkı yok, artık yok.'' dedi. Enis usulca İra'dan kolunu kurtarıp ayağa kalktı. ''Bakarız.'' dedikten sonra kararlı bir şekilde topallaya topallaya çekip gitti. Onun arkasından bakan İra, Enis'in oğlunu görmek için mutlaka geleceğini anladı. O andan itibaren de içi içine sığmadı. Elinden gelse kocasını o an taburcu ettirecek ve eve kapanarak Enis'in gelmesini bekleyecekti. Merdivenleri birer ikişer atlayarak yukarı çıktı. Kocasının odasından girip de onunla göz göze geldiğinde onun ölmesini arzuladığını fark etti. Az önce sevgi sözcükleri söylediği kocası bir anda gözüne şeytan gibi görünmeye başlamıştı. Bu duygusunu belli etmemek için hareketlerini kontrol altında tutmaya çalıştı. Ancak kendi kendine uyguladığı baskının ve az önceki karşılaşmanın ağırlığıyla midesi bulanıp başı dönünce yandaki refakatçi yatağına boylu boyunca uzandı. Onun kendini külçe gibi yatağa attığını gören Namık, başucundaki zile basıp hemşireyi çağırdı. İra'nın tansiyonunu ölçünen hemşire, düşük olduğunu bildirince Namık ona eve gitmesini söyledi. İra, hiç itiraz etmeden kendini bir enkaz gibi eve attı. Eve girer girmez, Namık'ın onu neden yayladan apar topar Selanik'e götürmeye çalıştığı kafasına dank etti. O an itibariyle yaşadığı bütün felaketlerin yüreğinde, ruhunda oluşturduğu öfkeyi Namık'a yöneltti. Aklını kaçırmış gibiydi, yerinde duramıyor, gereksiz yere Selime'ye saldırıyor, evdeki her eşyadan, nesneden, kapıdan, camdan hırsını almak istiyor, hoyrat hareketleriyle önüne çıkanı kırıp döküyordu. O gün hastanede Namık'ı öylece bırakıp çıkan İra bir daha da yanına uğramadı. Namık onun Enis'in döndüğünü öğrendiğini anlamıştı. üç kişinin hayatında yarattığı bu karanlık boşluğu onarmak için iyileşmek arzusuyla yanıp tutuştu. İçindeki şeytan harekete geçmiş, bir şeyler yapması için ona baskı yapıyordu. İradesiyle bedeninin karşı karşıya kaldığı bu savaşı da kazanacağından kuşku duymayan Namık, doktordan onu bir gün önce taburcu etmesini rica etti. Doktor, düzenli olarak onu evde ziyaret etme koşuluyla kabul etti. Namık, sedye ile sarı köşke dayandığında İra henüz yatıyordu. İlk günlerdeki hoyratlığı ve saldırganlığı sanki bütün bedensel enerjisini ve düşünme yetisini tüketmiş ve İra kendini yatalak bir hasta gibi yatağa bırakmıştı. Kapısına dayanan Selim'e Namık Bey'in getirildiğini söylediği zaman isteksizce kalkıp giyinmeye başladı. Namık karşılamakla umursamamak arasında bir süre bocaladı. Sonra yanında gelenlere ayıp olacağını düşünerek kendini zorladı ve kalkıp onları karşıladı. Hep birlikte Namık'ı yatağa yerleştirdikten sonra Selime'ye doktor ve hasta bakıcılara ikram etmek için kahve yaptırdı. Bu mecburi işler karı kocanın karşılaşmasının yaratacağı ağır ortamı biraz dağıtmıştı. İra gelenleri yolculadıktan sonra bir süre serseri mayın gibi evde dolaşıp eften püften işlerle ilgilendikten sonra hızla karar değiştirip Namık'ın yanına çıktı. Onun içeri girdiğini gören Namık hafifçe doğrulmaya çalıştı. İra hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi hoş geldin dedi kocasına. Onun her anını, gözünün her hareketini takip eden ve kafasındaki binlerce sorunun yanıtını bulmaya çalışan Namık, bu sıcak sözcüğün aldatıcılığına kapılıp kapılmamak arasında karar veremedi. İra pencereye yaklaşıp, ''Perdeler böyle mi iyi yoksa kapatayım mı?'' diye sorunca Namık onun olayı öğrenmediğini, öğrendiyse bile hesaplaşmayı sonraya bıraktığını anladı. Namık'ın ikinci tahmini doğruydu. İra hayatının bu hesaplaşmasını daha sonra daha can alıcı bir zamanda yapmaya karar vermişti. Namık'ın eve döndüğünü duyan Durmuş Usta, ablasını da yanına alarak sırf el aleme ayıp olmasın diye hasta ziyaretine geldi. İra onlara da hiçbir şeyi belli etmemeye çalıştı. Dördü de her şeyin farkında olduğu halde kimse konuyla ilgili tek kelime etmiyor, herkes birbirine karşı oynamayı sürdürüyordu. Bir ara çektiği vicdan azabından kurtulmak için Durmuş Usta, İra'yı bir kenara çekip olup biteni anlatmayı kafasından geçindiyse de, bunu Namık'ın yapmasının daha doğru olacağına karar vererek vazgeçti. Namık'a üstün körü bir geçmiş olsun dedikten ve pastane ile ilgili bilgiler verdi. O haftanın kazancını İra'ya teslim etmeye kalkışınca İra bir garip oldu. Her ne kadar usta-çırak ilişkisinin üstünden çok sular akmış olsa da birdenbire ustasının patronu konumuna geçmeyi yadırgadı. Onun bu tavrından ötürü kendini iyiden iyiye kötü hisseden Durmuş, parayı masanın üstüne bırakıp çıktı. Bahtiyar, küçük enisle vakit geçirmek için bir süre daha kalmak isteyince İra sevindi. Zira onun yanlarında olmasının gizli bir savaş alanına dönmüş konaktaki ağır ve sevimsiz havayı yumuşatacağını düşündü. Hatta İra, o gece kalması için çok ısrar edince Bahtiyar onu kırmayıp kaldı. Ama o da bütün gece İra'nın neyi ne kadar bildiğinin ipuçlarını yakalamak umuduyla gözlerini ondan ayırmadı. İra'nın yemek tepsisini kocasının odasına kendi elleriyle götürdüğünü görünce ona acıdı. Daha toy bir çocuk iken eline düşen bu kızı el birliğiyle kandırdıkları duygusuna kapılınca keyfi iyiden iyiye kaçtı. Yine de İra'ya bir şey söylemedi. İra her ne kadar Namık'a hastanede başucundayken söylediği sevgi sözcüklerinden bir daha sarf etmediyse de kocasına hizmette kusur etmedi. Ancak bütün bu hizmeti sanki karısı değil de hemşiresiymiş gibi görev icabı yapıyordu. Kafasındaki o tek sorunun cevabını öğrenmek için karısının gözünün içine bakan Namık'ın kafası ise sürekli karışıyor, İra'nın en küçük bir imasıyla, en küçük bir jestiyle evetle hayır arasında gidip geliyordu. Arada kalan sadece Namık değildi. İra da Enis'le bir kez daha konuşmak için kapısına dayanmakla dayanmamak arasında bocalayıp duruyordu. Her kapı zili çaldığında onun geldiğini sanarak Selime'den önce kapıya koşan İra'nın sabrı yavaş yavaş tükeniyor, yerini ağır bir anlamsızlığa bırakıyordu. Zaten yıllar boyu hayalini kurduğu binbir türlü karşılaşma ihtimali yerine o soğuk ve yabancı hastane koridorunda yüz yüze gelmenin yarattığı hayal kırıklığını henüz üzerinden atmış değildi. Oysa o bu karşılaşma için neler neler kurmuştu. Ama iki yabancı gibi karşılaşmış, iki yabancı gibi konuşup iki yabancı gibi ayrılmışlardı. Ayrım sonu, sayfa 595.